Ayrım 6. Yağmurlarla Topraklar, Tütün Zamanı 2. Necati Cumalı. Sayfa 58. 9. Kasabanın girişinde İzmir'e gidecek saat 17.30 otobüsünün kalkmak üzere olduğunu gördüler. Şoförün arkasındaki ilk sırada pencere kıyısında ortaokulun resim öğretmeni oturuyordu. Nihat, yolun iç yanından yürürken öğretmeni görünce doktoru otobüsle kendi arasına aldı. Böylelikle kimsenin dikkatini çekmeden bakabiliyordu otobüse. Okulların yaz tatiline girmesinden bu yana 3 aydır ilk karşılaşmalarıydı öğretmenle. Gözlerini otobüsün penceresinden ayırmıyor, onun da kendisini görmesi için sabırsızlanıyordu. Heyecanlanmıştı. Daha önceden başladığı sözün sonunu getirmeye çalışırken söyleyeceği sözcükleri bulmakta güçlük çekiyor, adımlarının yere basmadan önce boşlukta kaldığını, birbirine dolandığını sanıyordu. Bir yandan da anlayacak olursa yaşına, durumuna uymadan bu duygularla doktorun gözünde gülünç düşeceğinden korkuyor, alaycı, çevresindekileri umursamaz görünmeye zorluyordu kendini. Oysa ki adımlarında değişen bir şey yoktu. Doktorla yan yana eskisi gibi sallana sallana yürüyorlardı. Doktor da otobüstekilerle, özellikle de resim öğretmeniyle ilgilendiği için artık onun dediklerini doğru dürüst dinlemiyor, konuşmasındaki teklemeleri de ayırt edemiyordu. Öğretmen başı önünde dizlerinin üstünde çantasını karıştırıyor, otobüstekilerle gelen geçenle ilgilenmez görünüyordu. Daha yokuşun başından çıktıkları sırada görmüştü ikisini de. Bakmadan yaklaştıklarını, ikisinin de bakışlarının üzerinde olduğunu biliyor, giderek ikisinin de aşksız, kadınsız yaşamanın açlığı yer etmiş yüzlerini görür gibi oluyordu. Gün gelecek, ansıyacak, anlatacaktı bu karşılaşmayı. Ama kadınca bir içgüdüyle çantasını karıştırmayı uzatarak, şimdi görmezlikten geliyordu geçişlerini. Şoför yerini aldı. Motoru çalıştırarak ısınmasını beklemeye başladı. Nihat'la doktor neredeyse geçip gidecekler, otobüsü geride bırakacaklardı ki, öğretmen çantasını kapadı, bir boyun devinimiyle saçlarını geriye atarak başını pencereden dışarıya çevirdi. Onları gördü. Kısa, çok kısa bir an hem Nihat hem de doktorla göz göze geldi. Eski tanıdıkları görmenin yakınlığı vardı bakışlarında. Nihat önce selam vermek istedi fakat onun kendisi gibi doktora da baktığını görmüştü. Doktorun nasıl davranacağını bekledi. Onun genç kıza sadece bakmakla yetindiğini görünce çekindi, selam veremedi. Genç kız gülümsemeye hazır bir yüzle başını öne çevirdi, kendilerinden koptu. Nihat birden ezik, yalnız duydu kendini. Beceriksizliğine, aptallığına kızdı. Ne oluyordu ona? Eskiden hele öğrencilik yıllarında atak bir çocuktu. Şimdi neydi böyle elini ayağını tutan, cesaretini kıran? Gerçi tanıştıran olmamıştı onları ama bir süre kasabada yaşadıktan sonra tanımayan kim vardı birbirine? Nihat nasıl onun ortaokul resim öğretmeni olduğunu, adının Perihan, soyadının Suğla olduğunu biliyorsa, bütün ders yılı günde en az iki kez yazıhanesi önünden geçen genç kızın da kendisi hakkında hiç değilse selamlaşacak kadar bir şeyler bildiği açıktı. Öyleyken her bakışmalarında ilk selamın genç kızdan gelmesini bekliyor, kendisi selam verecek olsa davranışının sarkıntılık sayılmasından çekiniyordu. Otobüs ağır ağır kalktı. Park ettiği yerden caddeye çıkıyordu. Nihat'ın otobüsün penceresine asılı kalmıştı bakışları. Genç kız bir daha dönüp baksa rahatlayacak, iyileşecek gibiydi. Genç kız baktı da. Hem bu kez yalnız ona baktı. Eski karşılaşmalarındaki anlamını yitirmemişti bu bakışlar. İlgi, hoşlanma, sabırsızlık, kışkırtma, hoş bir güceniklikle doluydular. "Allah'ı ısmarladık, sonra da gene görüşeceğiz." diyorlardı. Nihat yine selam veremedi ama göğüs boşluğunda dolanan o acı yelleri yön değiştirmiş, nedenini anlayamadan bir sevinç doldurmuştu içini. Doktor otobüsün arkasından, "Öğretmen sana fena baktı," dedi. "Farkında değilim. Bırak numarayı. Bana baktığı kadar sana da baktı." Doktor, kıskanmanın ağır bastığı bir kuşku sezdi bu sözlerde. "Aramızda bir şey yok, merak etme. Benim de yok. Sen buna yok mu diyorsun? Bu dediğin ne? Duyduğu ilgi apaçık sana. Bakışları konuşuyordu kızın. Aranızda daha da bir şey yoksa senin enayiliğinden. Sana öyle gelmiş. Doktor güldü. Dediğin gibi olsun. Sır tut, söyleme. Öylesi daha iyi. Ama bak, sahiden aranızda bir şey yoksa haber ver, bilelim de ona göre davranalım. Nihat, yok, dedi. Öyle zor söylemişti ki tekeceği doktor yeniden güldü. Anlaşıldı. Merak etme, benden arkadaş malına zarar gelmez. 5-10 adım sustular. Konuya doktor döndü. Burada oturmuyor galiba. Oturmuyor. Okul zamanı sabah 7 otobüsüyle gelip öğleden sonra 4 otobüsüyle İzmir'e dönüyor. Ablası İzmir'de kız lisesinde öğretmen. Beraber oturuyorlar. Kim bilir, belki de bir takıntısı da vardır İzmir'de. Sanmam. Niye sanmazsın? Güzel kız. Rahat bırakmazlar. Hem o da İzmir'de daha serbest duyar kendini. Dedikodudan, görülmekten korkmaz. Boş değildir elbet. Öyle görünmüyor. Kıskanıyorsun bakıyorum. Ne diye? İyice kıskanıyorsun. Rengin değişti. Saçmalama. İstediğin kadar saklamaya çalış. İyice ele verdin kendini. Sen bu kıza şimdiden aşıksın, onu bil. Allah için hoş kız, aşık olunacak kız. Evet, çok hoş kız ama dediğim gibi bir şey yok aramızda. Orası senin ufak bir hatana bağlı. Daha ne bekliyorsun? Nihat savunmayı bıraktı. Şimdi aksine konunun uzaması hoşuna gidiyor, hep öğretmenden söz etmek istiyordu. Ne bileyim, olmuyor işte bir türlü. Olsun artık. Olması senin elinde. Okulların açılması yakın. İç çekti boş bulunarak. Gerçekten çok hoş kız değil mi? Dedik ya. Kusursuz güzel. Canlı giyinmesini biliyor, ince, zarif. Değil burada, İstanbul'da, Ankara'da seçilecek, sokakta görünce başını çevirip bakılacak kız. Daha ne istiyorsun işte? Kendiliğinden karşına çıkmış. Ben olsam beklemem, hatta evlenirim. Ah, şu ihtisas derdim olmasa. Benim de kendime göre sorunlarım var. Kasaba avukatı kalarak yaşamak düşüncesi boğuyor beni. Evlenirsem yerimden büsbütün kımıldayamayacağımı sanıyorum. Bana kalırsa büyütüyorsun işi gözünde. Sende o cesaret varsa, buradan demir alabilecek gücü gösterebileceksen, evlensen de evlenmesen de alırsın. Giderek belli olmaz. Böyle bir kadın destek olursa daha kolay alırsın. Doktor sözü değiştirerek sürdürdü. Küçük yerlerde bekarlık zor birader. Giderek zor değil, işkence. Yalnızlık, abazanlık öldürüyor insanı. Bir şey yapsan bir türlü, yapmasan bir türlü. Bir iki kadın var, tay gibi, kısrak gibi şeyler. Senden benden sağlamlar ama haftada 10 günde bir şeyler uydurup hastayım diye damlıyorlar. Niyetleri apaçık kırıştırmak, vermek ama yanaşamıyorum bir türlü. Neden? Korkuyorum. Ne var korkacak? Küçük bir yer burası. Başıma ne bela geleceği belli olmaz. Evli mi dediğin bu kadınlar? Evlisi de var, kızı da. Evlilerden yana rahat ol. Nasıl olsa ağızları sıkı olur. O da belli olmaz. Kadın bu. Şeytanın süt kardeşi. Ne türlü hesaplar peşinde koştuklarını anlaması kolay mı? En basiti, razı olmuş görünür, tam yanaşırsın, basar yaygarayı, bir rezalet çıkarıverir. Neden çıkarsın? Övünmek için. Doktor bana aşık olmuş, üstüme saldırdı. Kendimi zor kurtardım elinden diye sağda solda övünse yeter kimi kadına. Sen iyice kuruntulu olmuşsun artık. Doktor kendi de kuşkularını gülünç bularak güldü. Kuruntulu olsam da olmasam da böyle giderse sonunda bir kolaylık göstereceğim birinden birine. Hele bir kız var ki bitiyorum. Gördükçe zor tutuyorum kendimi. Hangi kız o? Duvarcı Zühtü Usta'nın kızı. Hüsniye mi? Ta kendisi. O ne kütür kütür şey kardeş. İtalyan sinema yıldızları gibi kafir. Üstelik öyle fettan, öyle hergele, öyle anasının gözü ki. Duvarcı Zühtü Usta'nın halası Gülizar teyzenin kiracısıydı doktor. Zühtü Usta ile kapı komşuydular. İyi ya işte. Ne tutuyorsun kendini? Çağır arada sırada, okşa. Çağırmama gerek yok, kendi geliyor. Bakıyorsun olur olmaz bir neden uydurdu mu hop. Bizde. Sözde halasına yardıma geliyor. Bazen tuz istiyor, biber istiyor. Annesi uğradı mı diye soruyor. Beni görünce kaçtığı falan da yok. Aksine önüme çıkıyor. Ben çekinecek olsam o laf atıp konuşuyor. Benim bildiğim Hüsniye 18'inde vardır. O razı olduktan sonra korkman gerekmez. Benim korkum yasadan çok, rezaletten. Ama ne olursa olsun böyle giderse bir gün kolundan tutup çekivereceğim odaya. Cumhuriyet alanında ortaokul müdürü Refet Aksu ile karşılaşınca konuşmalarını kestiler. Merhabalaşıp el sıkıştılar. Aksu onları bırakmıyordu. "Nereden böyle?" "Doktor, biraz dolaştık dönüyoruz," dedi. "Ya şimdi niyetiniz ne?" "Ben akşam yemeğine kadar boşum. Yemekten sonra belki çıkmam. Evde İngilizce çalışırım." Nihat, "Yani," dedi, "şimdilik bir üçüncü arıyoruz. Profe oynar mısın?" Aksu hoşlandığı zaman kollarını iki yana açarak konuşurdu. Gene öyle yaptı. "Hay Allah razı olsun sizden. Okuldan çıktım, ortalıkta sipsivri kalıverdim. Eve gitsem hanımın konukları var. Kulübe uğradım, kimseler yok. Ne yapacağımı, nasıl vakit geçireceğimi şaşırdım." Nihat Perihan'ı ansıdı. "Okullar açılıyor artık değil mi hoca?" "Ayın 24'ünde. Hoş, artık açıldı sayılır. Bugün bütünleme sınavları vardı. Epey yorulduk." Şehir kulübüne doğru yürüdüler. Nihat özlemle Perihan'ı görmek isteğini duyuyordu. Ekim 1. Ekim fırtına ile girdi. Eylül'ün son günü pazara düşüyordu. Nuran iki dersin sınavlarını Ekim'e bırakmıştı. Cumartesi günü saat 13'te kalkan o haftaki vapurla İzmir'den İstanbul'a gitti. Nihat artık ancak Şubat tatilinde eve dönmesini bekledikleri kardeşini vapura kadar uğurladı. Öğleden sonra avukat Tuğrul ile buluştu. Hava açık, güneşliydi. Tuğrul'un 15 gün önce Bornovalı bir Levanten'den satın aldığı Citroen ile Kadife Kale'ye çıktılar. Kale gazinosunda bütün İzmir'i yukarıdan görebilecekleri set kıyısında bir masaya oturdular. Söğüş salatalık, beyaz peynir, birer şişe de bira getirttiler. Liseden beri arkadaştılar. Haftada bir olsun görmeden duramazlardı birbirlerini. Toplum sorunları, hukuk sorunları, aşktı her zaman başlıca konuları. Tabii bütün yakın dostlar arasında olduğu gibi onlar da kendileriyle beraber olmayan arkadaşlarının kusurlarını, zayıf yönlerini çekiştirir, birbirine güvenmenin rahatlığı ile bol bol dedikodu ederlerdi. O gün ise Tuğrul'un Citroen'i idi en önemli konuları. 76 bin kilometredeydi araba. 15 gündür kullandıkça onarım isteyen yanları bir bir çıkıyordu ortaya. Tuğrul yaptıkları ile yapacaklarını sayıp döküyor ama sık sık bu durumuyla da çok memnun olduğunu söylüyordu arabasından. Tanıdığı birinde satılık bir Citroen daha vardı. Hem kendisininkinden daha iyi durumdaydı hem de sahibi yüklü bir mirasa konmuştu. Malın, paranın gerçek değeri nedir bilmiyordu. Arabayı elinden ucuza koparabilirlerdi. İyice heveslenmişti. "Hadi gel, onu da sana satın alalım." "Sırası değil." "Neden sırası değil? Araba benden, daha çok sana lazım. İzmir'e rahat gelir dönersin, iskeleye inersin." "Param yok." "Para kolay, ben bulurum, borçlanırsın. 8-10 ayda taksit taksit ödersin." Nihat aşağılarda dolaştırıyordu bakışlarını. "İzmir'in asıl güzel yeri burası," dedi. "Zenginler Mustafa Bey'e, Alsancak'a değil, buraya, kalenin eteklerine yerleşmeliydi." "Sözü değiştirmeye kalkma. Söyle, bu hafta kaç para kaybettin pokerde?" "Sorma." "Söyle. Bırak şimdi canımı sıkmayı da bu güzel havanın, bu görüntünün tadını çıkaralım." "100 mü, 150 mi?" "İkisi arası bir şey." "Enayi, bu gidişle hiçbir zaman paran olacağı yok senin. Sen o şehir kulübü denen yerden ayağını kes, anladın mı? Pokerin de kendine göre yasaları var. Önce oyunu kendi ayarında insanlarla oynayacaksın. Karşındakinin parasını aldığını acımayacaksın. Senin aynı kareye oturdukların ya parasını almaya kıyamadığın küçük memurlar ya da yargıç gibi, kaymakam gibi blöf yapmaktan, eline kağıt gelince vurmaktan kaçındığın kimseler. Onların arasında her zaman kaybetmeye mahkumsun, anladın mı? Hem o küçük memurların seni yolmak için aralarında anlaşmadıkları ne belli?" Nihat mırıldandı. "Sanmam." Tuğrul canını sıktığını anladı onun. "Neyse, olan olmuş. Bundan sonra daha az oyna. Sen şimdi he de alalım sana şu arabayı." "He demek kolay mı? Bütün param cebimdeki 200 lira. Olsun, ben pazartesi günü para bulursam arayacağım Citroen'in sahibini. Kabul mü?" "Sen hele parayı bul da." 2500 liraya koparabileceğimizi sanıyorum arabayı. Oğlum bu hükümet iyice açtı kesenin ağzını. Hesap kitap bildiği yok. Enflasyon böyle hızlanırsa 2-3 yıl sonra 12.500'e alamazsın sen o Citroen'i. Onun için bulalım buluşturalım alalım diyorum sana. İleride sıkıştın ödeyemedin diyelim. Araba senin. En azından 1000-2000 lira fazlasına satarsın. Kullandığın kâr kalır. Haklısın. Ha şöyle adam ol, pazartesiye hallederim ben bu işi. Böyleydi Tuğrul. Arkadaşlarının sorunlarını iş edinirdi kendine. Yeter ki kararlarına, düşündüklerine karşı gelinmesin. Nihat da çokluk, uysallıkla onun çekip sürüklemesine bırakırdı kendini. Boşalan bardaklarını doldurup yarıya kadar içtiler. Tuğrul bardağını masaya bırakırken, "Oh!" dedi, "henüz yaz." Nihat dibini avucunun içinde tutuyor, serinliğinden hoşlanıyordu bardağının. Biradan mı anladın? Elbette, bira tadını kaybetmedikçe yaz çıkmadı demektir. Bardağını kaldırdı. Hadi ısıtmadan soğuk soğuk devirelim şunları. Bardakları boşalttılar. Nihat, birer şişe daha getirelim mi? Dedi. İstemez, buradan kalkar başka bir yere gideriz. Araba kullanma hevesi yüzünden oturduğu yerde uzun uzun kalamaz olmuştu. Ekledi. İncir altına gidelim. Çok güzeldir şimdi. Nihat, nasıl istersen dedi. Garsona hesabı getirmesini işaret etti. Tuğrul, dur bakalım dedi. Sen araba alacaksın. Bundan sonra her yerde elini hemen cebine atmam. Gülüştüler. Hesabı Tuğrul ödedi. Garsonun paranın üstünü getirmesini beklerlerken Mustafa Bey'e doğru baktı kısa bir süre. Enayiler dedi. Takılmışlar o basık yere, boğulacaklar neredeyse. Unutmamıştı Nihat'ın dediğini. Ne yapar yapar, her açılan sözü tamamlardı. Nihat konuya dönülmesinden hoşlanmıştı. Üstelik otomobilleri de var dedi. Ne diye sokulurlar o kadar iş yerlerinin, depoların dibine anlamam. Otomobilleri ne işe yarıyor yani? Ne işe yarayacak? Kapıların önünde gösterişi, akşamları kordonda görmemişler gibi bir aşağı bir yukarı tur atmalarına. Bırak beter olsunlar. Bu güzel görüntü, bu havadar yerlerde hiç değilse fakir fukaraya kalsın. Yoksa buraya da bir el atarlarsa onlara kalenin arkasındaki çukurlara çekilmek düşer. Garson paranın üstünü getirince kalktılar. İncir altına gittiler. Kıyıdaki çardaklı kahvelerden birinde taze bademle birer şişe bira daha içtiler. Bu mevsimde deniz şaşılacak kadar yatışmış oluyor, havayı çürümeye yüz tutan otların kokuları sarıyordu. Akşama doğru geri dönerlerken ikisi de çok güzel bir gün geçirmenin mutluluğu içindeydiler. Yemeği Kültür Park'ta tenis kulübünde yediler. Nihat geceyi basmanede her zaman kaldığı gar otelinde geçirdi. Ertesi gün sabahtan buluşup önce kordonda bir kahvede oturdular. Yemeği Kültür Park'ta Ada Gazinosu'nda yediler. İkindiye doğru Tuğrul, Nihat'ı Citroen'le Urla'ya getirip bıraktı. Arabasına güvenemediğinden karanlığa kalmak istemedi. Hemen İzmir'e döndü. 2. Orhan İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı okuyordu. Bir hafta önce evden ayrılmıştı. O akşam annesiyle yemeğe oturdukları zaman Nihat sofralarına kış sessizliğinin çöktüğünü duydu. Konuşulacak konu bulmakta nedense güçlük çekiyorlardı. Akşam üstü rüzgar çıkmış, hava serinlemeye yüz tutmuştu. Annesi Nura'nın yokluğuna alışamamıştı henüz. Sözü hep ona getirmek istiyordu. Nuran ne yapmıştır acaba? Ne yapacak? Öğleye doğru yurda yerleşmiştir. Öğleden sonra da hemen oturup ders çalışacak değil ya, şöyle arkadaşları ile özlediği yerleri dolaşmaya çıkmıştır. Beyoğlu'nda bir sinemaya gitmiştir. Keyfi yerindedir, sen merak etme. Bütün yaz kitaptan başını kaldırmadı zavallı kızım. Hiç dinlenemedi. Keşke senin dediğin gibi gezse dolaşsa biraz. Benim dediğim gibidir. Ben de öğrencilik ettim. Bilmem mi? İnan şimdi arkadaşları ile çene çalmaktan seninle beni aklına bile getirmiyordur. O iyi olsun da varsın getirmesin. Kısa bir süre konuşmadılar. Evlerinin mermer döşemeli alt sofasında yiyorlardı yemeği. Bahçeden rüzgarın sesi, yaprak hışırtıları duyuluyordu. İyi ki dün gittin Uğran. Vapuru bu havaya rastlamadı. Nesi var bu havanın? Annesi kararsız, üşütürdü belki de dedi. Hava değil, besbelli ayrılıktı derdi. Nihat annesini avutmak gereğini duydu. Hadi hadi. Büyütme bu kadar. Şunun şurasında Şubat'a 4 ay var. Şubat'ta kavuşursunuz sevgili kızınla. Gülerek ekledi. Bilirim benden çok onu seversin. Annesi dalgınlaştı. Hepinizin yeri ayrı. Senin yerin ayrı. Nihalim'in, Orhan'ın yeri ayrı. Nura'nın yeri ayrı. Birinizi öbüründen ayırmam. Şakasını uzattı. İlle de güldürmek istiyordu annesini. Hep öyle dersin ama... Annesinin acılı yüz çizgilerinde hiç değişiklik yoktu. Dememle değil, öyle. Bundan sonra kavuşsak ne olur a oğlum? Bilemediğin 15 gün bir ay beraber oluruz. Sonu gene ayrılık. Büyüdünüz artık. Bu evde, Urla'da size dar geliyor. Dediğim gibi sizler iyi olun, hoş olun, ben arada sırada sağlık haberlerinizi alayım yeter bana. Kadın hafif bir nem kaplayan gözlerini önüne eğdi. Yutkunamıyordu. Kısa bir sessizlik geçti aralarında. Nihat önce ilgilenmez göründü. Sonra gülerek işi alaya vurdu. Ne yapalım yani şimdi dedi. Nuran ocağınım İstanbul'a. Alt tarafı 10'ar dakikalık 2 sınava girip 4 ay dolaşmaya gitti diye oturup ağlayalım mı? Annesinin yanağından bir makas alıp saçlarını okşadı. Hadi bırak bu boş üzüntüleri de yemeğimizi yiyelim. Kadın dayanamadı, gülümsedi. Sesinin titremesini yenmeye çalışarak, ''Kusura bakma, içim taştı.'' dedi. Bir süre yemeklerini yediler. Annesi gene içini dökmeden duramadı. ''Neyse, o da Orhan da inşallah bu yıl okullarını bitirirler, senin de yükün hafifler.'' ''İnşallah.'' ''Onların derdi omuzlarından kalkınca, sen de böyle yalnız yaşamaktan kurtulursun inşallah.'' Sık sık olduğu gibi söz, evlenmesi konusuna doğru gidiyordu. Canı sıkıldı. Az kalsın başlama diyecekti ama annesini kıracağından çekindi. Bakalım dedi. Hele o günler gelsin de. Beni asıl üzen senin halin. Seni böyle karşımda yalnız gördükçe yüreğim parçalanıyor. Sulhi Bey gibi mi olacaksın sen? Sulhi Bey ilçe mal müdürlüğünde çalışmıştı yıllarca. 60'ına yaklaşırken emekli olmuştu. Kendisinden büyük ablası ile onların oturduğu sokakta oturuyordu. İkisi de hiç evlenmemişlerdi. Ne olursun başkalarına benzetme beni. Benzettiğim için değil, dediğimi daha iyi anlatmak için öyle söyledim. Tuğrul'la bir gün önce konuştuklarını ansıdı. Ne tuhaf, sevdikleri, kendisini de sevdiklerine inandıkları hiçbir zaman memnun değillerdi onun tutumundan. Daima bir eksiğini görüyorlar, yaşayışını değiştirmesini istiyorlardı. ''Nedir bu çektiğim sizden?'' dedi. ''Tuğrul ille otomobil almamı ister, poker oynamama karışır, sen evlenmemi istersin. Benim görevim hep sizin gönlünüzü etmek mi? Rahat bıraksanız ya beni.'' Tuğrul'un otomobil alması için dediklerini anlattı. Duyduğu can sıkıntısını belli etmemek için gülümseyerek konuşuyordu. Annesi, ''Tuğrul kötü bir şey söylememiş ki sana.'' dedi. ''İyi kötü her neyse, karışmadan edemiyorsunuz bana. Seni sevdiğimiz için.'' Her şeyin bir sırası var, zamanı var. Annesi onun kırıldığını görerek sustu. O da ekledi. Önümüzdeki yaz gelsin, burada kalıp kalmayacağıma karar vereyim. Ondan sonra evlenmeyi düşünürüm. Annesi yavaş yavaş geri çekilen bir sesle, ''Sen kendi işini daha iyi bilirsin.'' dedi. ''Sen bizim dediklerimize bakma. Elbet gün gelir, sen de evlenirsin, sen de otomobil alırsın.'' 6. Ayrımın Sonu Sayfa 71.